Afrika'nın ortasında bir halk çok akıllı bir metotla maymun yakalıyorlar. Büyük bir Hindistan cevizi, böyle hani kokos cevizi ortadan yarıp içine alıyorlar böyle. Ondan sonra bir yarısında 4 cm kadar büyük bir delik açıyorlar. Sonra içeri bir portakalı yerleştiriyorlar ve yeniden bu iki yarıyı yapıştırıyorlar. Tamam mı? Delik var ve içinde portakal. Evet, bu kapan gibi bir şey. Yani bu kapanı alçak bir ağaca bağlıyorlar böyle. Maymun oradan geçerken portakalın kokusunu alıyor ve hemen elini içeri sokmaya başlıyor. Ama tabii ki elini oradan çıkaramıyor, delik ufak olduğu için. Aslında elini çok kolay oradan çıkarabilir ama çıkardı mı o zaman portakalı bırakmak zorunda. Evet, portakalı kaybedecek ve ondan vazgeçmek istemiyor. Ne yapsın şimdi? Böylelikle insanlar onu hiç uğraşmadan yakalıyorlar. Bir portakal yüzünden. Maymun bir mal için serbestliğini kaybediyor. Hayat boyunca kapalı duracak, köle olacak bir portakaldan vazgeçmek istemediği için. Ne yazık ki insanların birçoğu da aynı. Onun gibi bir hayat yaşıyorlar. Bu dünyanın mallarından vazgeçmek istemiyorlar. Bugünkü konumuz zaten budur. İmanlı ve mallar. Ya da diyebiliriz imanlı ve paralar. Bu konuda bir imanlı nasıl davranmalı? Ve diyeceksiniz, bu bizim için problem değil. Biz fukarayız. Mal, mülk, para bizim için çok uzak. Evet, eskiler, yaşlılar hatırlıyor ki komünist vaktinde ve komünizmin hemen sonraki ilk yıllarda buradaki hayat nasılydı? Herkes fukaraydı ve kimse anlamazdı. Eski günler övüyoruz. Eskiden her şey bolagani var idi. Yalan. Geçen gün Bestati'yi okudum ve karşılaştırdılar. 1986'daki fiyatlar ve 2020'deki fiyatlar yan yana koydular. O zamanki aylık 200 levaymış. Bugünkü orta aylığı 2000 levaymış bakarsan. Ve böylelikle bunu karşılaştırıyor. Bir aylıkla ne alabilirdin? Mesela eskiden ekmek stotinkaydı. Ama diyelim 200 tane ekmek alabilirsin. Tam sayılar hatırlamıyorum. Ama o gün 350 tane alıyorsun. Benzin dersen çok ucuz idi. Ama eskiden 60 litre alırken bugün 120 litre alabiliyorsun. Ve her bir konuda etin fiyatı diyelim 2 leva idi. Bugün 12 leva, 15 leva ama çok daha fazla alabiliyorsun bir aylıkla. Ne demek istiyorum? Zenginleşiyoruz. Durumumuz iyiden iyiye gidiyor. Belki farkında değilsiniz diye. Nasıl diyorsunuz ama gerçekten öyle. Başka bir araştırma gördüm. Son 20 sene içinde Avrupa Birliği'nin devletlerinin gelişmesi ve zengin devletler, Almanya, Avusturya gibi tabii ki çok az, %3, %4 ilerlediler. Bulgaristan %250. Yani 2,5 kat daha fazla bir ilerleme var. Bu artık bizim de imanlıların da hayatının durumunu değiştiriyor. Parayla mal için ne düşünüyoruz? Nasıl davranmalıyız? Bazıları diyor ki, bir imanlı lazım tamamen fukara yaşasın. En minimal mı? Başkaları diyor ki, biz serbestiz, ne istersek yaparız. Mal benim, mülk benim, tamam para benim. Ben terledim, ben işledim, ben kazandım, istediğim gibi harcarım. Ama bir imanlı nasıl düşünsün bu temada? En birinci, her şeyden önce buna dikkat etmek istiyorum. Gerçekten bu konuda kesin bir kanun yok. Yok burada bir mecbur. Yani yasak. Yok burada helal ve haram. Mesih bizi bu dini kanunlardan serbest etti. Kutsal yasanın altında değiliz. Artık her bir durum için bir kanun yok. Asıl imanlılar geliyor önderlerine ve soruyorlar. Bu serbest mi? Bu yasak mı? Sanki hocaya gidip tamamı helal mı haram mı diye sorarcasına. Hayır. Biz inanıyoruz. Kutsal Ruh bizim içimizde. Biz inanıyoruz, yeni antlaşma altında yaşadığımızı biliyoruz. Eski antlaşma gibi değil. Eskiden kazı kanunlar vardı, taşları çizilmiş kanunlar vardı. Ama Yeremya Peygamber daha İsa'dan yani 560 sene önce dedi ki hayır, artık öyle günler gelecek ki ben onların yani yüreklerini koyacağım benim kanunumu. Allah'ın kanunu senin yüreğinde var mı? Mecbur musun bir kişi sana gelsin doğru olanı anlatsın, yoksa kendiliğinden mi doğru olanı yapıyorsun? Para konusuna, mal mülk konusuna gelince sen mecbur musun bir kişi gelsin sana iyi illa ki böyle davranacaksın desin, yoksa içinde bir ses var mı, Allah'ın sesi var mı, kutsal ruhun sesi var mı içinde, seni aydasın. Evet, artık Allah'ın kanunu yüreğimizde. Bu birinci büyük bir hakikat. İkinci büyük bir hakikat, zenginlik ve fukaralık zaten insanın kafasındadır. Var kişi 2 milyon lira varken 1 milyonunu kaybediyor ve kendini fukara hissediyor. Fukara oldum, açım. Milyonersin ama gene açım diyor adam. Var kişi kolibada yaşıyor ve çok şükür iyiyim diyor. Zenginlik, fukaralık senin kafanda. Ne ile kendini karşılaştırarsan bu önemli. Değil mi? Ve insanın içinde öyle bir tendans var, öyle bir eğilim var ki her zaman kendimizi daha iyi durumda olandan karşılaştırıyoruz. Değil mi? Biz hiç demiyoruz bizim halimiz iyi. Devletimize bakarken illa ki kendimizi İsviçre, Şveçarya ile karşılaştırıyoruz. Avustralya, Almanya değil mi gibi devletlerle karşılaştırıyoruz ve diyoruz fukarayız, fakiriz. Ama kimse demiyor, bak bir de Bangladeş var, bir de Somali var, bir de Moldavya var. Ve ona bakarsak bizim halimiz iyi. Hatırladınız mı ki akşam dua gecesine katılanlar, hatırlıyor musunuz? Bulgar kardeş değil mi? Şahitlik yaptı. Gitmişler Afrika'da, değil mi? Etiyopya'da, Addis Abeba kasabasında yaşamaya. Adam ne diyor? Siz sanıyorsunuz Bulgaristan mı fakir? Gidin oraya görün. Yani gerçekten orada fakirliği gördük, anladık diyor. Evet, demek ki mal ve para konusunda çok önemlidir. Sen kiminle kendini karşılaştırıyorsun? Dikkat et burada değil mi? Yani normal insan yüreğinde ve şeytan da hep bunu destekliyor. Bak sen fukarasın. Sen açsın. Lazım sana daha fazla. Evet, insan kafasında oluyor. Ama var mı insan, var mı imanlı? Desin ki stop buraya kadar. Ne lazımsa her şeyi aldım. Her şeyi dizdim, evimde her şey var. Artık rahatım. Çok şükür iyiyim. Artık bundan sonra gündelik ekmek için uğraşıyoruz diyen imanlı var mı aramızda? İşte artık bunu denemek istiyoruz. Bunu gerçekten bundan sonra öyle yaşamak istiyoruz. Şimdi bazı sorular soruyoruz bu konuda. İstiyoruz birlikte düşünelim. En birinci soru, senin mallarının asıl sahibi kimdir? Asıl sahibi kimdir? Eski antlaşmada görüyoruz, İsrail halkı Mısır'da köleyken Rab onlara bir yol gösterdi. Onları süt ve bal akan diyara getirdi. Ama ondan sonra Rab her zaman hatırlattı kendi halkına. Hey, dikkat et, sen kendi gücünle buraya gelmedin. Ben seni çıkardım. Büyük güçle, mucizelerle ve şimdi bu toprakta ancak benim izinimle yaşıyorsun. Değil mi? Gün gelecek, eğer benim kanunlarımı tutmazsa ben seni buradan kovacağım. Ve onun için her bir Yahudi, her bir yani İsrailli lazım da anlasın ki toprak sahibi Rab'tır. Onun için ondalık var. Bugünkü kişiler kiliseye para vermekle sanıyorlar, ondalık veriyor. Bu yanlış. Ondalık her zaman Rab'bin sahip olduğunu hatırlatmak için verilen bir vergi. Ve Rab dedi ki bu toprak var ya, bu toprakta ne çıkarsa benim malımdır. Ve sen çalışıyorsun, sen ekiyorsun, sen biçiyorsun. Ama eninde sonunda ben o malların sahibiyim. O yüzden bana 10%'ini ver. Evet, eskide bir şarkı vardı. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani nerede onun ilk sahibi? Evet, ilk sahibi Rab'tir. Ve onun için imanlılar da bunu anlasın. Ama ben çalıştım. İyi, sana iş kapısını açan kim? Ben kendi gücümle çalıştım, terledim. Sana güç veren kimdi? Biz İsrail'de yaşamıyoruz. Bu süt ve bal akan diyarda yaşamıyoruz. Ama prensip gene aynı kalıyor. Ve o yüzden senin mallarının asıl sahibi Rab'tir. Bunu anladın mı hiç? Eğer o sahibi ise biz ne yapacağız bu mallarla? Eğer o sahibi ise bu parayla ne yapmalıyız? Önce ona sormalıyız, değil mi? Madem sahibi oysa, önce ona sormalıyız. Acaba nasıl istiyorsun bu parayı? Hacayım. Demek ki biz ikinci hakikat, yabancı mala bakan birer görevliyiz. Yabancı bir mala bakıyoruz. Sahip olduğumuzu sanıyoruz, biz sahibiz. Ama madem Rab sahiptir, demek ki bize emanet verilen bir maldır. Biz o mallara bakıyoruz ama bir gün hesap vereceğiz nasıl kullandık diye. Ve bu görevliye İncil'de kahya deniliyor. Kahya ne demek? Zengin bir çiftçinin idarecisi. Değil mi? O sahip değil ama bütün malları sanki onun imiş gibi idare ediyor ama bir gün hesaplaşmak var. 1. Korintiler 4 ayet 1 ve 2 diyor ki insanlar bizi yani apostolları artık Mesih'in hizmetçileri saysınlar. Allah'ın saklı bilgilerine bakan görevliler saysınlar. Ayrıca bir görevliden bir kahyadan isteniliyor güvenilen biri olsun. Rab imanlılarına bakıyor ve diyor ki ben sana güvenebilir miyim? Ben sana güvenebilir miyim? Sen güvenilen bir kişi misin? Mesela sen de normal hayatında aynısını biliyorsun değil mi? Diyelim senin altınların var. Mesela yarım kilo altın biriktirmişsin. Bu altınları bir kişiye veriyorsun, baksın. Çünkü sen yolculuğa çıkıyorsun bilmem ne. Herhangi bir sebepten ona veriyorsun. Nasıl bir kişiye veriyorsun? Kime veriyorsun bunu? Sokaktan birisine mi? Ha, yoksa yalancı olarak bilinen bir kişiye mi? Yani üçkağıtçı mı? Hayır. Tabii ki dikkat ediyorsun, öyle bir kişiye hani veriyorsun bu malları, güvenilen bir kişi olsun. Rab de aynı durumdadır. Kimi verecek para? Kimi verecek mülk, mal? Güvenilen kişilere. Ve bir gün geliyor, sen paranı, altınlarını geri alıyorsun. Ve aynı biçimde Rab bir gün sana verilen her şey geri isteyecek, hesap isteyecek. Evet, ve bunun için 3. bir hakikate geçiyoruz. Mallar aslında nedir? Ben çok defa bu lafı işitiyorum. Kardeşim gel buraya. Çıkarıyorsun 20 lira, 20 euro. Tıkıyorsun onun cebine. Rab bana söyledi ki seni bereketleyim. Bu 20 euro, bu 20 lira şimdi bereketiymiş. Bereket. Ve gerçekten bu lafı çok işitiyorum. Mallar, paralar sanki bir bereketiymiş. O gözle bakılıyor. Doğru mu bu? Düşün artık. Sakın deme bu lanettir. O da doğru değil. Hayır ama aslında nedir? Okuduğumuz ayetlere göre bu hakikati anlamalıyız. Mallar değil bizim için bir bereket olsun, değil bir lanet olsun ama bir denemedir. Deneme. Rab seni deniyor. Acaba güvenilen bir kişi misin? Bunu iyice anlamalıyız. Luka 16. 10 ve 12 şöyle diyor. Çok az bir şeyde sadıkan olan, büyük meselelerde de sadıkan olacak. Ama çok az bir şeyde dürüst olmayan, büyük meselelerde dürüst olmayacak. Değil mi? Mesela senin çocuğun var, azıcık büyümeye başlıyor. Ne bileyim böyle işte 8-10 yaşında, 12 yaşında. Sen hemen ona 50 bin euro vereceksin mi? Nah, bak şimdi bu evi ne yapacak? Deli gibi harcayacak. Yavaş yavaş. Küçük bir para veriyorsun ve görüyorsun adam akıllı davranıyor, çocuğun akıllı davranıyor. O zaman belki daha büyük bir suma veriyorsun. Daha büyük bir para veriyorsun değil mi? Aynı biçimde Rab bizi böyle deniyor. Ayet devam ediyor. Siz eğer haksız zenginliklerde sadıkan olamazsınız. Nasıl? Siz eğer haksız zenginliklerde, haksız zenginlikler. İncil'de bu laf çok geçiyor. Yani eskiden normal bir biçimde zengin olamazsın. Para biriktiremezsin. İlla ki bir günah var. İlla ki bir haksızlık var. Birisinden çaldın. Birisinden haksızlıktan aldın. Değil mi? Mesela bir zengin bir çiftçiyken sen işçilerin haklarını yedin de zengin oldun. Yani anlayış buydu. Onun için İsa diyor ki haksız zenginlikler. Siz eğer haksız zenginliklerde sadıkan olamazsanız, o vakit asıl zenginlikleri size kim emanet edecek? Anladınız mı? Bir karşılaştırma yapıyor. Para, mal, mülk, onlar küçük bir şey. Onlar ufak bir tema. Onlar mesele değil yani, büyük bir mesele. Ama diyor asıl zenginlikler var. Onlar ne olabilir? Rab bizi maldan, mülkten daha büyük bir şey, ne gibi bir şey verebilir? Asıl zenginlikler. Ve eğer diyor başkasının malıyla sadıkan olmadıysanız, o vakit size kendi malınız olan şeylere kim verecek? Bunun üzerine çok durabiliriz. Demek denemeler, mallar konusunda kim doğru kararlar verirse Rab ona ruhsal zenginlikleri verecek. Ayet bunu demek istiyor. Eğer bir para konusunda sadıkan değilseniz, o kadar ufak bir şey, o kadar önemsiz bir şey. Ne sanıyorsunuz? Rab sana ruhsal güç mü verecek? Rab sana ruhsal bir görev mi verecek? Sen para konusunda akıllıca davranmadın. Rab sana kişiler mi verecek? Onlarla uğraşasan, onlara hizmet edesin. Hayır diyor. Para bir denemedir. Rab seni deniyor. Eğer küçük şeylerde, küçük şeyler bu da bizim için büyük görünüyor. Bu küçük şeylerde iyi davranmazsan ben sana ruhsal zenginliği de vermeyeceğim. Başka büyük bir hakikat. Bu dünyanın malları kalıcı değil. Bu dünyanın malları kalıcı değil. Her şey yanacak. Aha, biz çok seviyoruz bunu imansızlara, değil mi? Müjdelerken öyle çıkışıyoruz, değil mi? Giriş yapıyoruz imansızlara. Bak aga, sen niçin para için uğraşıyorsun, mal mülk için, niçin bu dünya için kararlanıyorsun? Hepsi yanacak. Önemli olan, değil mi, Allah'ın önündeki durumumuz. Hani imansızlara bunu söylemeye çok seviyoruz ama arkasından biz bu yok olacak malları daha fazla biriktirmeye çalışıyoruz sanki, değil mi? Bu dünyanın malları kalıcı değil. 2. Petrus 3 ayet 10. Rabbin günü bir hırsız gibi gelecek. O günde gökler büyük gürültüyle yok olacak. Her şey kıyımcıklarına kadar kızgın ateşin içinde eriyecek. Dünya ve onun üzerinde yapılan işler de büsbütün yanacaklar. Ne istiyor desin Petrus burada? Dünyanın bir sonu var. Ama kim bunu anlıyor? Demiyor sadece o zaman evler, o zaman arabalar, o zaman altınlar yanacak. Ne diyor? İşler de yanacak. Sen bu kadar zahmet yaptın, sen bu kadar kendine öldürüp attın yani bir mal, bir mülk elde etmek için bir ev, bilmem ne. Sadece kaybolan bu evler değil ama bütün bu seneler. Bütün bu seneler kaybolacak. Ki bunların emeğini, bütün bunların yani terlerini diyelim bu tek bir mala döktün ve o yok olunca sadece o yok olmayacak, senin de hayatın boşa gitmiş olacak. Petrus bu demek istiyor. Sonra devam ediyor. İşte madem bütün bu şeyler bu biçimde yok olacak, siz ne gibi kişiler lazım olasanız, görüyor musunuz? Soru bu. Petrus bir imanlılarına bir soru soruyor. Bir imanlı biliyor ki bu hani yeryüzündeki şeyler hepsi yok olacak. O zaman kendi kendini sor. Nasıl bir kişi olmalıyım? Çünkü bu kişilik yok olmayacak. Eğer karakterli bir imanlı olursan o kalıcı bir şey olacak. Eğer hizmet ettiysen hizmet ettiğin insanlar sana şahitlik yapacak. Eğer gerçekten karakter olarak büyümüş bir kişi olasan, Rab diyor ki işte bu değer hiç yanmayacak. Evet. Onun devamı 1. Korintliler 7-29 diyor ki, mal alırken onu zaten yok sayıyoruz. Hala Paulus diyor ki, onun için herhangi bir mal alanlar o malların sahibi olmamış gibi davransınlar. Anlıyor musunuz? Yani sanki ben bu malı aldım şimdi ama yoksa her an o benden alınabilir. Demek biz imanlılar öyle yaşamalıyız. Dil bu malı aldım, bu mala sarılıyorum, bu ev yani sanki büyük bir şeymiş gibi. Hayır, bir sekunda da yok olabilir ve biz de aynısını düşünmeliyiz. Ukrayna, aynı Bulgaristan gibi, oradaki insanlar bütün bizimkiler gibi. Onlar da Avrupa'ya gidip para biriktiriyorlar, bilmem ne oldu. Şimdi bombalanıyorlar. Ne yapacaklar? Adam kocaman ev remont yapmış. Ama her gece uçaklardan korkusuyla, bomba korkusuyla gece yarısı kalkıp herhangi bunkere sığıyor. Kendi evinde yatamıyor artık. Evet, onun için mal alırken biz onu zaten yok sayıyoruz. Eyüp'ün örneğine bakın. 7 erkek, 3 kız çocuğu, 7000 tane koyun, 3000 deve, 1000 tane öküz, 500 eşek. Hepsi yok oldu. Arka arkaya hepsi yok oldu. O kadar zengin bir adam, o kadar varlıklı bir kişi. Ve Rab diyor ki sen kendini Eyüp gibi say. Her an Eyüp'ün başına gelen sen başına gelebilir. Ve o yüzden alırken mal sen onu daha baştan say yok gibi. Başka bir soru. Önemli bir soru. Biz aslında kime hizmet ediyoruz? Ben aslında kime hizmet ediyorum? Ve Rab bu da bize apaçık bir seçim veriyor. İki efendiye kulluk edemezsin. İki firmada aynı anda çalışamazsın. Hem Pepsi Cola hem Coca Cola firmasında aynı anda çalışamazsın. Seç. Onunla düşman, onunla rakip. Değil mi? Bir firmada çalışırken öbürü olmuyor. Ve Rab diyor ki iki efendiye kulluk edemezsin. Evet, Mata 6:24. Kimse iki efendiye kulluk edemez. Çünkü birisinden azlaşmayacak ve öbürünü sevecek. Ya da birisine tutunacak ve öbürünü hor görecek. Evet, hem Allah'a hem de paraya kulluk edemezsiniz. Siz çok iyi biliyorsunuz, o da aslında para yazmıyor. Ne yazıyor? Mamon. Ama mamon anlaşılmıyor. Mamon neydi? O Filistlerin bir tanrısıydı. Nasıl yani her halkın çok tanrıları vardı ve onun adı Mamon, o bir bereket tanrısı, zenginlik tanrısı. Bugün belki Hindistanlı filmleri seviyoruz değil mi? Hindistanlı filmleri seviyoruz, seriyalları. O da gördünüz mü? O da bir put var, Ganesh adında. Bir insan bedeni ama kafası bir fil gibi. Belki gördünüz. Ganesh çok popüler bir tanrı Hindistan'da. Neden? O da aynı Mamon gibi bereket ve zenginlik tanrısı. Her bir loto istasyonunda Ganesh putları var. Ve sen loto fişleri doldururken önce onun yani kafasını böyle okşuyorsun, sana rast getirsin sayıları. Değil mi? Ve her bir yerde, her bir evde ona yemek veriyorlar. Yani mum yakıyorlar onun önünde. İşte tatlıyorlar. Mamon da öyle bir şeydi. Ganesh gibi. Ve İsa diyor ki bu puta tapamazsın ve Rabbi tapamazsın aynı anda. Yani zenginlik derken, para derken biraz zayıf kalıyor. Ama mamon bir putluydu. Yani bir İsrail için ne kadar iğrenç bir şey. En büyük günah her şeyden, katillikten, zinadan en büyük günah putperestlik idi. Ve sen diyor paran peşine gittiğin zaman işin gücün o olduktan sonra değil sadece paraya, bir puta tapmış oluyorsun. Bunu anlamalıyız. Evet, bir mal alırken seviniyorsun ama sonra onun kölesi oluyorsun. Daha fazla para harcıyorsun ona, çok vaktini alıyor, gece gündüz onun için kahalanıyorsun. İşte Rab diyor ki bu bir puta tapmaktı. Ve İncil bu konuda devam ediyor. Apaçık öyle bir söz kullanıyor ki açgözlülük putperestliktir. Ne? Mala tapan, yani apaçık yazıyor, yani Kolosiler 3-5'te diyor ki açgözlülük putperestliktir. Var mı putperestlikten daha büyük bir günah? Ama var mı kiliselerin içinde bu günahı işleyenler, açgözlülük yapanlar? Ama biz hiç duyduk mu bunun üzerinde bir vaaz? Hiç bunun üzerinde önderler konuşuyor mu? Hiç bir kardeş, başka kardeş diyor ki kardeşim lütfen bu mesela devam etme, para tapma. Görüyorum gözlerin hep mallarda. Kardeş yapma, etme, vazgeç, günah işleme. Yok, öyle muhabbetle duymuyorum kardeşlerin arasında. Sanki daha fazla, daha fazla. O aldı, ah ben de alayım. Bir kardeş gidebilir mi? Desin ki, devam etme, bakıyorum senin yani bütün düşüncen mallara gidiyor. Ve sen bu nedenle putperestlik yapıyorsun. Ne diyecekler? Sen kıskanıyorsun galiba. Değil mi? Böyle laf yapacaklar. Evet ve biliyorsunuz eski antlaşmada putperestlere ne gibi ceza vardı? Ölüm cezası değil mi? Demek çok ciddi bir günah. Okuyoruz. Mata 6, 12 ve 13. Yüreğimiz neye çekiyor? Dikkat edelim. Diyor ki, bedenin aydınlığı onun gözündedir. Madem öyle, gözünüz temiz oldu mu, bütün bedende aydınlık olacak. Ama gözünüz kötü oldu mu, bütün bedenin karanlık olacak. Ve sendeki aydınlık karanlık oldu mu, o vakit o karanlık ne kadar da korkunçtur. Ne demek istiyor? Bütün beden, bütün insan gözünde belli oluyor. Senin gözün pis mi yoksa temiz mi? Ne demek oluyor? Pis gözü biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Ne demek oluyor? Başkasının aldığı mala dayanamıyorsun. İlla ki sende de olması lazım. Gözünün temiz ve pis olması senin bütün imanlı hayatını etkiliyor diyor. Başka bir fikir, başka bir soru. Paramı hangi sıraya göre harcayayım? Yani birinci specialist, birinci derece ihtiyaçlar var. İkinci derece, üçüncü derece değil mi? Biz hepimizin kafasında böyle bir sıralama var. Birincisi en önemli. Bu kadar param varsa en birinci ne yapayım bu parayla? Yani en başta kendi hanemin ihtiyaçlarını karşılıyor muyum? Hanemin ihtiyaçlarımı karşılıyor muyum? Kızanların aç iken kendine gereksiz bir eşya mı alıyorsun? Var mı böyle bir düşünce sende? Ne yazık ki birçok imanlı bile öyle yapıyorlar. Yani kızanların ihtiyaçlarını karşılamadan kendilerine, hoşuna giden başka şeylere para harcıyorlar. Bunu yapmayan 1. Timoteus 5.8'de diyor ki açıkça bir kişi, hani değil mi, mesela oluyor kilise yardım etsin değil mi? Kendi üyelerine. Kime yardım etsin? Ve o da Paulus diyor ki en birinci bir kişi kendi hanesine baksın. Ama bir kişi bunu yapmazsa, kendi hanesine bakmazsa diyor imanı inkar etmiş ve bir imansızdan daha beter oluyor. En birinci bu. İkinci bir soru. Bu malı, bu mülkü alırken borca mı giriyorum? Tarçtan, borçtan mı yaşıyorum? Romalılar 13.8 diyor ki birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye borcunuz olmasın. Tabii ki bazen insan mecbur kalıyor. Bunu demiyoruz. Ama bire bire gereksiz yerde borca girmek, değil mi? Biz çok alıştık buna. Çok alıştık. Hatta kadınların bazen duyum muhabbetlerini, bende 3 tane bankam var. İyi diyorum, sende 3 tane banka varsa milyardersin bu. Ne demek istiyor? 3 bankaya borçlandım. Problem değil sanki. Bu bankaların dünya ekonomik sisteminin bir trik oldu. 2008 yılından önce bu yoktu. O zaman başladı. 2007 o yıllarda başladılar bütün insanları borca sokmaya, kredi vermeye. Eskiden bu yoktu. Sana kredi mi vereyim? Sen kimsin? Bankalar öyle davranırdı. Ama sonra herkese kredi veriyorlar ve şimdi herkes köle. Herkes köle. Borçtan uzak duralım. Onların tuzağına düşmeyelim. Ve yine söylüyorum, değil parasız kaldın, evin yandı, hastalandın, borçlandın, o başka. Ama gereksiz harcamalar için bile bile kendini borca sokmak olmaz. Evet, sonra üçüncü bir soru. Ben şimdi harcıyorum ya güzel, ama acaba kardeşimin ihtiyacı var mı? Var ya bir kardeş, bir kız kardeş, pazar günleri kardeşiz ya. Pazartesi bitiyor bu iş. Yakup 2, 15-16 diyor ki, diyelim bir kardeş ya da kız kardeş yok ne giysin ve gündelik ekmeği de yok. Sonra sizden biri ona desin, selametle git. İnşallah ısınıp doyarsın. Ama bedene ne lazımsa ona vermesin. Bu iş neye yarıyor? Biliyorum çok radikal bir düşünce. Benim ailem, eventualno benim cinsim ama onun dışında insanlar yok. Ne para harcadıysam bu benimdir. Ama birçok yerde 1. Korintiler 11-20, 2. Korintiler 8-1, Galatyalar 2-10. O da diyor ki, evet böylelikle fırsatımız varken her insana iyilik yapalım. Ama en birinci imanlılar hanesinden olanlara. Şimdi bir soru. Sen sokakta geziyorsun. Bir dilenci oturuyor. Elini uzatıyor, yapıyor kendine. Hani biliyorsun adam muhtaç değil. Biliyorsun bu numara. Ama gene de ne yapıyorsun? Veriyorsun. Neden? Neden veriyorsun lan? Ben kendi kendime öyle alıştım, bile bile vermiyorum. Neden? O bir numara olduğunu bile, ama biz niye? Hayır diyor, sıra var, sıralama var. Eğer para verirsen en birinci imanlılar hanesinden olanlara. Hane, aile. Biz imanlılar gerçekten bir aile miyiz? İşte bu mal mülkü paylaşmakta da belli olacak. Evet. Ve en önemlisi şimdi bir soru. Rabbin işi için para veriyor muyum? Rabbin işi için para veriyor muyum? Hagai 1.4, Malaki 1.14 şöyle diyor. Rabbin evi yıkık durumdayken nasıl oluyor da siz kendi evinizi lüks eşyaları dolduruyorsunuz? O zaman yazıyor, evlerinize tahta döşemeler yaptınız. Tahta İsrail zamanında çok çok pahalıydı. Değil, bugün tahta bizim için ucuz ama o da çok kötüydü. Demek en lüks içinde yaşıyorsunuz. Rabbin evi diyor, yıkık iken nasıl oluyor da kendi evinize lüks eşyalarla dolduruyorsunuz? Bugün Rabbin evi bir bina değil. Demek bina için para vermek söz konusu olmuyor. Bugün Rabbin evi insanlardır. Allah'ın müjdesi yaymak işidir. Bu bizim için Allah'ın evi demek oluyor. Biz ruhsal bir tapınak, ruhsal bir Allah evi yapıyoruz. Ama bu demek değil ki ruhsal derken para lazım değil. Ruhsal işleri de para lazım. İmansızları kazanmak için kitaplar, broşürler, yol masrafları, internet sayfaları bilmem ne, bunların hepsi paradır. Rab senden bir cevap bekliyor. Göster ona ki onun işi senin için de önemlidir. Evet, bazı fikirler ortaya attım. Bunu daha uzun uzun konuşabiliriz, düşünebiliriz. Amacım kimseye yargılamak değil. Ve kimse de bir başkasına mana bulmasın. Aa, bak gördün mü? Kendini bilmem ne aldı. İstemiyorum şimdi bu fikirler buradan ayrılarsanız. Yani sanki bu ayetler başkasına geçerli. Hayır, bu kendin için değil mi? Sen yukarıda saydığın soruları kendine sor. Mal almak insana büyük bir zevk veriyor değil mi? Görüyorum şimdi büyük alışveriş merkezleri yapıyor. Mallar kapalı bir dünya. Gidiyorsun mola, saatlerce geziyorsun. Hiçbir şey almazsan da sadece bakmakla doyuyorsun öyle değil mi? Yani iyi geliyor insana sadece bu malları görmek. Ve bazıları belki ufak bir şey arıyorsun ki saatlerce orada geziyorsun. Mal almak insana zevk veriyor. Ve şimdi son olarak biz bunu soruyoruz. Gerçekten en büyük zevk o mu senin hayatında? Para kazanmak ve mal almak, para kazanmak ve harcamak. Bu mu en büyük zevkin? Yoksa Mezmur 1 ayet 2'de dediği gibi. Ne mutlu o adama ve ama diyor onun zevki Rab'dir. Yani Rab'bin kanunundan diyor zevk alıyor. Rab'bin sözünden, Rab'bin sözlerinden. O kadar zevk arıyor musun yeni bir bluza alana kadar? Yeni bir araba parçası aldıktan sonra daha mı fazla seviniyorsun? Ne kadar Rabbin sözlerinden yeni bir şey anladıktan sonra? İşte en fazla dikkatimizi oraya çekmek istiyoruz. Değil şimdi yargılamak, değil şimdi sen böyle böyle. Ama önemli olan öğrenelim Rabbin sözünden zevk almaya. Rab sizin olsun.